Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Biz tabii farklı konulardan bahsederken, İstanbul'u farklı açılardan görmeye çalışırken aslında bir noktayı gözden uzak tutuyoruz galiba. Biz genel Osmanlı coğrafyasında rafine bir kültürün izlerini arıyoruz İstanbul'da, ama İstanbul'da yine belki biraz değişmiş, biraz farklılaşmış olsa da Osmanlı kültürünün merkezi, Türk kültürünün merkezi. Ve bizim şimdilerde başka yerlerde biraz farklılaşmış olmakla birlikte kendimize yakın bulduklarımızın da merkezi.
Evet,
buradan yani yayılmış.
Hem İslam dünyasının mühim merkezlerinden birisi, İslam kültürünün temsilcisi olmak iddiasında olan birkaç büyük şehirden birisidir İstanbul. Hem dediğiniz gibi Türk kültürünün en yoğun yaşandığı yerdir rafine bir şekilde. Hem Osmanlı gelenekleri, görenekleri, adetleri, tarihi, her şeyi bize İstanbul'dan yansıyor. Yani İstanbul'da olan biten bize Osmanlı tarihini veriyor. Çünkü merkez her zaman, büyük imparatorluklarda merkez her zaman diğer şehirlerin, diğer ülkenin, imparatorluk topraklarının aynasıdır, özüdür. Merkez anlaşıldığı zaman, tanındığı zaman o imparatorluk topraklarının tamamı hemen hemen tanınmış sayılabilir.
Biz yine aynı kültürün izlerini İstanbul'dan mı dünyaya ulaştırmışız? Yani İstanbul'a gelip İstanbul'u gören, gezen birisi genel anlamda Osmanlı coğrafyasıyla ilgili bilgi sahibi olabilmiş mi?
Tabii, yani bundan çok asırlar önce elbette ki bilgi alışverişinin, haberleşmenin şimdiki gibi yaygın ve etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Ama yine insanlar ve cemiyetler arasında mühim etkileşmeler var. Birlikte yaşama geleneği deniyor buna. Şimdi Osmanlı, İstanbul Osmanlı Devleti'nin merkezidir. Devlet adamı yetiştiren bir yerdir. Ulema-i Rusum denilen kadı, müftü, müderris gibi ilim adamlarının yetiştiği, en azından resmi görev alan ilim adamlarının yetiştiği yerdir. Yani İstanbul'daki üniversitelerden çıkmamış olan ilim adamları kadı, müderris, müftü olamazlar. Küçük görevler yaparlar ama büyük görevlere gelemezler. Onun için mutlaka İstanbul'da Fatih Medresesi'nden, Süleymaniye Medresesi'nden geçmesi lazımdır. Bu bakımdan İstanbul dendiği zaman Anadolu'nun, Rumeli'nin, hatta Arap ülkelerinin çeşitli bölgelerinden gelen insanların yaşadığı bir yer. Belli bir maksat için bile olsa burada yetiştiği bir yer. İlim adamları burada yetişiyor. Devlet adamları burada yetişiyor. Hatta hassa ordusu diyelim, burada yetişiyor. Hassa ordusunun kumandanları bile burada yetişiyor. Özür dilerim, eyalet ordusunun kumandanları bile burada yetişiyor. Dolayısıyla Osmanlı yönetiminin çeşitli unsurları, vali, sancak beyi, kadı, müftü, müderris, tımarlı sipahi, zahmet sahibi, çavuşbaşı, kapıcıbaşı ilahir, yani taşrada ve merkezde hepsi İstanbul'dan geçiyor. Dolayısıyla götürdükleri yere de, gittikleri yere de götürdükleri İstanbul'da edindikleri Osmanlı kültürüdür. Burada bir maşeri vicdan, bir ortak vicdan teşekkül ediyor. Yani Erzurum'daki vali ile Manastır'daki mutasarrıf aynı kültürde yetişmiş kimselerdir. Aynı kültürü almış kimselerdir. Irkları farklı bile olsa.
Peki bu yazılı mıdır? Yani bir vali bir yere giderken nelere uyacağını bilerek mi gider, yoksa eğitim aldığı kurallara
tabii eğitim,
mı bağlı kalır?
Tabii eğitim aldığı müessese, ki bu klasik dönem için Enderun'dur. Tanzimat sonrası için mezun olduğu okullardır, mektebi mülkiyedir. Alaydan yetişmişse bulunduğu kurumdur, müessesedir. Burada tecrübeyle ve nazari olarak bir takım dersler alır. Bu derslerde kendisine insanlara nasıl davranması gerektiği, çeşitli hadiseler karşısında nasıl reaksiyon vermesi gerektiği, problemleri nasıl çözmesi gerektiği öğretilir. Bunlar hem nazari olarak öğretilir, hem de bulunduğu yer onun aynı zamanda bir staj yeri olduğu için, yani saraydaki Enderun veya mektep, ordu, kumandanlığı, karargah, onun için aynı, veya medrese veya kazasker divanı, onun için aynı zamanda bir staj yeri olduğu için kendinden daha kıdemli olanların bu hususlarda nasıl hareket ettiğini müşahede eder. Şark kültürü nazari anlatma kadar, yani takrir kadar, tecrübe üzerine de kuruludur. İnsanlar gördükleri, şahit olduklarıyla yetişirler. Bu çok mühim bir husustur. Kadınlar için de, erkekler için de en mühim yetişme tarzı görerek öğrenmedir. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden en takdir demiş eskiler. Yani görünüşle anlatma, hal ile anlatma, dil ile anlatmaktan çok daha tesirlidir. Bu valisi, kadısı, müderrisi, çavuşu hep yetiştiği yerde kendinden öncekilerin, kendinden kıdemlilerin, mesafe almış olanlarının hal ve hareketlerini takip ederek tecrübe kazanır. Ve bu tecrübeyle hayatına yön verir. Gittiği yerde, çok uzak mesafeler bile olsa, gittikleri yerde aynı kültürü yayarlar. Bu Osmanlı kültürünün yayılmasının birinci yoludur. Hı hı. Ki demişler ki çok meşhurdur. Osmanlı kültürü, Osmanlı ahlakı, Osmanlı terbiyesi saraydan İstanbul'a yayılır. Hatta saraydan Beşiktaş diyelim, Tanzimat sonrası için Beşiktaş'a, oradan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Osmanlı ülkesine, oradan da dünyaya yayılırdı deniyor. Hatta sarayda terbiye olmayan insan hiçbir yerde terbiye kabul etmez deniyor. İşte bu, bunun birinci ayağı budur. Sarayda, saray çevresindeki devlet dairelerinde yetişmiş olan memurlar üst düzey seviyelere geldikleri zaman gittikleri yerde Osmanlı kültürünü temsil ederler. Bir Osmanlı memurunun, bir Osmanlı valisinin, bir Osmanlı mektupçusunun evi, onun oturması, kalkması, giyinmesi, konuşması, hanımlarıyla çocuklara olan muameleleri, hanımlarının çocuklarının giyimi, kuşamı, konuşması, yedikleri yemekler, yeme tarzları, konuşması, aksırana teşmit etmesi, bir felaket duyduğu zaman taziye vermesi, reaksiyon göstermesi, bunların hepsi müşterek bir kültür. İstanbul'da aldığı kültürdür. Orada bunlar İstanbul kültürünün bir numunesidir.
Peki bunda kendi kişiliğinin etkisi ne kadardır?
Elbette ki çoktur. İnsanın karakterinin %30'u genlerle gelen bir kısmı teşkil eder. %70'i ise çevreden kazandıklarıdır. Evet, çevreden kazandıkları fazladır ama gelip geçicidir. Tesiri daha azdır. Başka bir çevreye girdiği zaman insanın karakteri değişebilir. Ama genlerle gelen o %30 azdır ama kısım olarak daha koyudur. Değişmesi fevkalade zordur. Dolayısıyla sarayda, medreselerde veya başka devlet dairelerinde Osmanlı bürokratı olmak üzere yetiştirilen kimselerin elbette ki genetik yapısının sağlam olmasına da baştan dikkat ediliyor. Edilebildiği kadar bir takım zeka testleriyle, ilmi kıyafet sahibi denilen, yani görünüşüne göre insanın karakterini tayin etmeye çalışan bir ilim vardı. Eskiden buna ilmi kıyafet deniyor. Şimdi de var bu. Bunlarla tespit edilmeye çalışılıyor. Ailesi tahkik ediliyor. Ama burada ufak tefek sapmalar mutlaka oluyor, yanılma payları. Dolayısıyla alınırken böyle ihtimam gösterilmesi, yetiştirilirken de ihtimam gösterildiği için
en az hata
veriliyor. Ama elbette ki bir Akdenizli ile bir Kafkasyalı'nın mizacı çok farklıdır. Ne olursa olsun, menfi manada değil.
Çünkü geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Akdenizli ile Kafkasyalı, yani bir dağlık yerde yaşayan farklıdır. Bir Arnavut'la bir Pomağan bile karakteri çok farklı, birbirine çok yakın olduğu halde. Dolayısıyla bu alınanların elbette ki, bu yetiştirilen memurların elbette ki karakterleri farklıdır. Bu farklılıklar onun faaliyetlerine de tesir eder, davranışlarına da tesir eder. Yani Osmanlı kültürüne kendi anlayışıyla bir varyasyon getirir, bir çeşitlilik getirir.
Bizim galiba Osmanlı kültüründe anlamakta zorluk çektiğimiz noktalardan biri bu. Çok kritik noktaları kendi kanlarından olmayan, belki de anne babasıyla ilgili çok fazla bilgi bile edinemeyecekleri kişilerden seçmişler. Evet. Onlara çok iyi bir eğitim vermişler. Evet, kabul ediliyor. Eğitim çok önemli. Ama gene de nasıl bir yükleme yapıldıysa onlara, nasıl bir bilinç, bir üst bilinç oluşturulduysa, onlara kendi mühürlerini teslim edecek kadar güvenmişler.
Evet, üst bilinci teşkil etmenin yolu kompleksizlikten geçer. Osmanlı bir din devletidir. İslamiyet'in hakim olduğu bir devlettir. Dikkat çekerim buna. İkincisi, Türk kültürünün hakim olduğu bir devlettir. Hanedan Türktür ve Türk olduğunu deklare etmektedir. İkincisi, Türkçe resmi dildir. Buna rağmen Osmanlı Devleti'nde başka dinlerden ve başka ırklardan olanlara karşı bir kompleks duyulmamıştır. Bu pozitif veya negatif de olabilir. Yani bir aşağılık kompleksi duyulmadığı gibi
üstten de bakılmış,
düşünülmemiştir, görülmemiştir. Böyle olunca üst bilincin teşekkülü kolaylaşıyor. Bunların yanında hizmete giren bir Hırvat, bir Arnavut, bir Çerkez asıllı çocuk bu kompleksizliği görünce, bu üst bilince bir hayranlık duyarak Türk İslam kültürünü benimsiyor. Kendisine empoze edilmiyor. Çok dikkate değerdir. Roma'da da buna benzer bir usul vardı ama Roma'da böyle bir kültür şeysi yoktu. Yani İllyriyalı bir general İllyriyalı özellikleri gösterirdi. Romalı özelliği göstermezdi.
Ve bunu beklenmezdi
ve herkes bilirdi ona, İllyriyalı derlerdi. Hatta çoğunun adı da İllyrianus mesela diye geçer. Osmanlı'da artık bu alınan çocuklar, yetiştirilen çocuklar Osmanlı'dır. Hırvat, Arnavut, Çerkez değildir. O onu kültürden sıyrılmıştır.
O milliyetçilik kısmı mı tamamen törpüleniyor? Yani o sen başka bir millete ait değilsin, sen artık Osmanlısın efendim, mı deniliyor?
Zaten o zamanlarda böyle benim milletim üstündür, seninkine hayat hakkı yok, böyle bir cereyan telakki zaten insanlarda yok. Milliyetçilik cereyanının şimdiki, hatta böyle şovenist boyalarla boyanmış şimdiki halinin ortaya çıkışı çok yakın bir geçmişe tarihleniyor. En fazla 200 yıla gidiyor. Ki bunun böyle cafcaflanması son 50-100 senelik bir hadise. O zamanlar zaten böyle bir şey insanların aklına gelmiyor. Yani ırkıyla iftihar edip diğerini veya ırkının kimliğini taşımakta ısrar etmek. Yani ben Hırvatım, asla bunu değiştiremezsiniz. Hırvatça konuşurum, başka dil konuşmam. Her yerde Hırvat oldum. Böyle bir dertleri yok onların. Üst tarafın da bu adamın Hırvat olduğunu deklare ettirmesinde bir problem aradığı yok. Müslümanlığını yerine getir, Türkçeyi konuş, sana verilen işi iyi yap. Bunu bekliyor.
Beklenti bu.
Bu. Böyle olunca da bu bilincin kabullenmesi kolay oluyor. İkincisi, Müslüman Türk kültürü bir üst kültürdür. Dünyanın her yerinde üst kültürler alt kültürlere galebe çalar. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani alt kültür mensubu birisi, üst kültür mensubu birisinin yaşadığı yere girdiği zaman ister istemez bir müddet sonra o üst kültürü benimser.
Yani çoğunluk olmak
da medeniyette değilmiş. De böyledir. Çoğunlukta da öyledir. Kültürün baskınlığıyla da ilgilidir. Yani bir göçebe kültürüyle bir şehirli kültürü birbirinin aynısı değildir. Ondan dolayı bir asimilasyon söz konusu olur. Bugün Avrupa ülkelerinde de öyledir. Yani İngiliz kültürü üst kültür olduğu için dünyanın her tarafından İngiltere'ye gelenler Çekoslovakya'sından Hindistan'ına kadar bir müddet sonra İngilizceyi öğreniyor.
Beşçeye alışmaya başlıyor.
Ve İngiliz olduğunu, yani bunu kompleksiz bir şekilde de söylüyor. Fantazi olarak benim dedelerim Çekoslovakya'dan gelmiştir diyor ama bu kadar. Yani Çek milliyetçiliği falan yapmıyor yani. Hı hı. Bu üst kültürün kaçınılmaz. Osmanlı'da da böyledir. Müslüman Türk kültürü üst kültürdür. Diğer bütün Osmanlı ulusları, Araplar dahil, bu kültüre bir hayranlıkla bakmaktadır. Kendisini bu kültürde göstermeye istemektedir. Bunun için bir baskı söz konusu olmadığı halde, zaten olsaydı yapmazlardı. Hı hı. İkincisi, bunlar tabii ki bulundukları halkın en seçkin çocuklarıdır. İnsanın karakteri seçkin olunca bir takım sapkınlıklara da daha az meyilli olur. Hı hı. Yani şövenizm bir sapkınlıktır. Dolayısıyla kaliteli bir çocuk zekasıyla, ruh dünyasıyla böyle şeyleri mesele yapmanın gereksiz olduğunu zaten bilmektedir. Bulunduğu toplumda başarılı olmak istemektedir. Üçüncüsünü bir azınlık psikolojisi olarak izah etmek mümkün. Bulunduğu toplulukta başarılı olmak, kendini göstermek. Nasıl bugün mesela Türkiye'de Çerkezlerin çok kültürlü, entelektüel olması gibi, Yahudilerin dünya üzerinde finans, medya ve bilim sahasında ileri olması azınlık psikolojisiyle izah ediliyor. Bulunduğu cemiyette azınlık olduğu için kendisini göstermek, varlık göstermek için daha çok gayret ediyor.
Osmanlı'da da böyleydi. Böyle. Her azınlık grubunun daha iyi olduğu
tabii.
Ve onlara teslim edilmiş işler vardı.
Tabii onlara teslim edilmiş işler var. Gerek gayrimüslimler için böyle. Yani finans, esnaflık, ziraatın, bankerliğin Ermeni ve Rumlara ve Yahudilere teslim edildiğini biliyoruz. Bundan da bir kompleks duymamış. Bunlar da bu işi iyi yapmışlar. Yani aynı şeyi devlet adamlarında da görüyoruz ama devlet adamlarında bulunduğu kompartımanda vermiyor o işi. Osmanlı Türk kompartımanına geçerse veriyor. Çünkü bu artık kritik bir iştir. Milli güvenlik söz konusudur. Yani ben Hırvat olarak kalayım ama vezir olayım. Bu mümkün değil. Zaten buna İslam amme hukuku da müsait değildir. Gayrimüslimlerin Müslümanların üzerinde karar alma mekanizmasında bulunmaları caiz değildir. Devlet görevleri alabilirler, memuriyetler. Ama böyle
ama
bir
karar mekanizmasında bulunamaz.
Evet, bulunamazlar.
Peki nasıl bir hukukla yönetilmiş Osmanlı coğrafyası? Çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Farklı milletlerden bahsediyoruz ve Osmanlı fethettiği yerlerdeki iç dinamiklere karışmadan evet. Bir üst yönetim oluşturmaya çalışmış. Bu her fethedilen yerde farklı kuralların uygulandığı anlamına mı gelir?
Şimdi bu bir imparatorluk geleneğidir. İmparatorluklar fethettikleri yerdeki halkın yaşantısına dokunmadığı gibi bazen mahalli idarecileri de dokunmaz. Bu mahalli idarecileri yerinde bırakır merkeze bağlı olarak. Zaten imparatorluk bu demektir. Çeşitli devletlerin kendisine bağlı olduğu devleti imparatorluk denir. Eğer böyle devletler yoksa zaten ona imparatorluk denmez. Onun için Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren imparatorluktur. Ondan önce Osmanlı Devleti'dir. Balkan devlet imparatorluk belki onun Arapçası olarak kabul edilebilir ama teknik olarak böyle bir ayrım yapılıyor. Var. İmparatorluk denmiyor Fatih'ten önce.
Zaten o dönemden sonra en geniş sınırlar da 64 devlet şu anda. Eğer yaşıyor olsaydı, devam ediyor olsaydı ya da aynı sınırlar içinde bulunuyor olsaydık 64 ayrı devletin tek çatı altında toplandığı bir yönetimden bahsediyor olacaktık.
Ve de Osmanlı Devleti'nin sınırlarının en geniş olduğu yıllarda Osmanlı Devleti'ne bağlı olan devletler var. Romanya'da iki tane devlet var. Eflak ve Boğdan. Erdel var, bugünkü Macaristan'ın doğusu. Ukrayna, Kırım Hanlığı, Polonya, Raguza, Dubrovenedik yani bugünkü Yugoslavya'da. Bir ara Sırbistan Krallığı, sonra fethedilmiştir. Karadağ Viladikalı, Karadağ Devleti.
Yani kendi rızasıyla bizim
bir ara Bulgaristan Çarlığı, sonra vilayet olmuştur. Mora Despotluğu bir ara Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Nakşa Dukalığı, bunların hepsi müstakil birer devlet idi Osmanlı Devleti'ne. Bir ara Gürcistan'daki birkaç prenslik Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Hicaz ayrı bir idaresi var, Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Hatta bir ara Afrika'daki Borno Sultanlığı, Fas Sultanlığı, Endonezya'daki Aceh Sultanlığı, Doğu Türkistan'daki Kaşgar Sultanlığı. Bunlar hatta bir ara Hindistan'daki Tulukşahlar Devleti Osmanlı Devleti'ne metbu tanımıştır. Oraya bağlanmıştır. Padişah adına hutbe okumuş, para kesilmiştir.
Yani dış işlerde
Osmanlı
Devleti'ne bağlı.
Tanıyor. Evet, müttefik, vergi ödüyor ona. Asker istediği zaman asker veriyor. Osmanlı Devleti'nin savaşta olduğu kimselerle ilişkilerini kesiyor. Gerekirse savaşa bir fiil katılıyor. Osmanlı Devleti ile doğrudan ticaret yapıyor. Bunun için ayrı şartlar aramıyor. Osmanlı vatandaşları buraya rahatça girip çıkabiliyor. Yani bu bir imparatorluk siyasetidir. Ama bunların hepsi aynı statüde değil bu devletlerin. Kimisi daha gevşek bağlarla bağlı. Coğrafi sebeplerle. Kimisi daha sıkı bağlarla bağlı. Hicaz eyaleti gibi. Bunları tanımış. Doğu Anadolu'da mesela 20'den fazla Kürt beyi vardı. Bunlar müstakil idareleri vardır. Bulundukları şehirlerde, Bitlis'te, Cizre'de, şurada burada. Ama merkezde Osmanlı Devleti, padişahını metbu tanırlar. Böyle bir düzen var. Şimdi Osmanlı Devleti bir İslam devletidir. Yani İslamiyet'i ön planda tutan, devletin ana temellerinin İslami prensiplere dayandığı iddiasında olan bir devlettir. Şeriat devleti deniyor buna. Teokratik devlet diyorlar ama teokratik devlet daha farklı. Din adamlarının idare ettiği devlete teokratik devlet denir. Bunun bugün bir örneği var. Vatikan. İkinci bir örneği benzer bir şekilde İran. 1952'den önce Tibet böyleydi. Başka bunun örneği yoktur. Yani din adamları tarafından idare edilen devlet yok. Bir ara Karadağ öyleydi. Osmanlı Devleti din adamları tarafından idare edilmiyor.
Halifelik sıfatı sebebiyle.
Halife din adamı değildir. Çünkü bir kere İslamiyet'te ruhban sınıfı yoktur. Yani din adamları sınıfı yoktur. Din adamı demek tamamen pratik bir tabir. Dini eğitim almış kimselere din adamı diyoruz ama Hristiyanlıkta öyle değil. Veya Budizm'de öyle değil.
Yani bizdeki Şeyhülislam'ın karşılığı Hristiyanlıktaki
Papa değildir.
Papa değil midir?
Ya patrik değildir, hayır. Şeyhülislam bir hukuk bilginidir. Herkes Papa olamaz ama herkes Şeyhülislam olabilir.
Kısa bir ara verelim, tamam. Devam edelim izninizle.